Andronikos irkilerek duruyor ansızın. Sonra gülüyor kendi kendine. Gevşiyor. Karşıdan şehre doğru yelkenleri şişkin bir gemi. Ufak bir gemi gidiyor. Nikomedia körfezinden geliyor herhalde. Bir şeyler taşıyordur şehre. Belki şarap, belki zeytin, belki zeytinyağı. Gemiden onu göremezler orada. Görseler ne çıkar sanki. Ama her şeyden önce Andronikos bu kovalanma korkusunu atmalı içinden. Bir gün daha kalsaydı şehirde kovalanırdı. Kovalanabilirdi. Kaçmak zorunda kalabilirdi. Oysa şimdi burada olduğuna, buraya gelebildiğine göre kaçması için onu zorlamaya kimsecikler vakit bulamadan kaçmış demek. Sıkıntısı olmamalı. Gök tertemiz, bulutsuz, masmavi, buğulu bile değil. Yelkenlerin aklığı, denizin ışıltı içindeki gümüşlü mavisi üzerinde teknenin karalı kırmızı yollarından apayrı bir varlık gibi, hareketli, canlı, kendi keyfine uyan bir varlık gibi. Gemi süzülüyor şehre doğru. Karşı kıyı biraz buğulu ama yeşillik kümeleri açıkça seçiliyor. Andronikos geminin ardından bakıyor gene. Gözü kaya kaya şehre dek uzanıyor. O zaman bir daha irkiliyor. Ama bu kez kovalanma korkusu, kovalanma duygusu içinde değil. Kubbelerin arasında buğuyu bastıran kara kara bir takım dumanlar var. Dikiyor gözünü bu dumanlara. Yangınlar bu mevsimde, hele bu saatte kolay çıkar. Bu kadar uzaktan göründüğüne göre yaygın olsa gerek bugünkü yangınlar. Ama bu kadar da çok. Yoksa duruyor Andronikos. Düşünmekten bile çekiniyor. O zaman içinden atmaya çalıştığı korku yersiz değil. Kendi şu anda bu korkunun dışında ama şehirde olup bitenler. Belki resimleri, belki yeni inanca bağlanmayı kabul etmeyen keşişlerin manastırlarını, kiliselerini, belki de ilk günlerde homurdanmış olan mahallelerdeki evleri yakıyorlar. Hep bir inanç uğruna. Oysa onu ilgilendirmemeli artık bunlar. İnanç uğruna yakılanlarla inanç uğruna yakanlar onu ilgilendirilmemeli artık. Değil mi ki? Başını çevirip hızla yürümeye başlıyor. Yorgunluğunu, sıcağı, suyu, uykuyu düşünmeden, biraz da öfkeye benzeyen bir duygu içinde. Oysa yüreğinden söküp atması gerekli olan şeylerden, duygulardan biri de bu. Hızlı yürümeli artık. Tepeye geliyor gibi bir şey. Daha çok sürükleyemez kendini. Bir an önce oraya varmalı. Varıyor da. Ağaçlar geride kaldı. Küçük bir açıklık var karşısında. Orada burada tek tek ağaçlar. Uğuldayarak, çıtırdayarak yele uyan. Yerler çam iğneleriyle tamamıyla örtülü değil. Geniş geniş taşlar, kayalar, açık toprak parçaları var. Güneş bildiği gibi yakıyor burayı. Onu durduracak, engelleyecek hiçbir şey yok. Su da buralarda bir yerde olmalı diye düşünüyor Andronikos. Suyu buralarda aramalı. En yüksek yere, adanın tepesine varmış durumda. Orada durup geriye bakıyor. Altında gittikçe derinleşen, koyulaşan, uğultu, kımıltı içinde bir çam denizi var. Böceklerin tümü sanki orada cırıldıyor, kuşların tümü orada ötüyor. Tam karşısında adanın ikinci tepesi var. Çok daha alçakta duruyor. Onun üstü silme çam kaplı, kopkoyu. Deniz iki yanda erir gibi, tisek bir pırıltı içinde, dümdüz, geniş. Şehre doğru uzaklaşan gemiciğin ardında martılar hala uçuşuyor. Arada bir yellerle birlikte acıklı, yırtık, memeden kesilen çocuğun kini andıran sesleri, bağırtılara ulaşıyor kulağa. Şimdi martılar da uzakta. Öğle sıcağında martıdan başka hangi kuş uçar buralarda? Andronikos şimdi tepenin ardına bakıyor. Burada ağaçlar çok daha aşağıda başlıyor. Ağaçlara dek basamak basamak inen kayalar var. Doğuya doğru, güney yamacında kayalar daha bile iri, daha bile sık. Ama ağaçlık daha yukarıda başlıyor. Andronikos doğuya doğru inecek. Suyun orada bulunması, aklında yanlış kalmamışsa o sözler daha olası. Hangi sorunun karşılığını vermesi gerektiğini kestirdikten sonra, kararlaştırdıktan sonra Andronikos rahat etmiş gibiydi. O gün sabahtan akşama dek düşünmemeye çalışmıştı. Her gün yaşayışını yaşamış, her günkü adımlarını atmıştı. Joachim ona ürkek ürkek bakıyor, göz göze gelmeye çalışıyor ama besbelli yanına yanaşıp bir şey sormaktan çekiniyordu. Andreas ise her günkü gibi, her hareketini niye yaptığını iyi bilen insanlar gibi davranarak gidip geliyordu. O akşam söylentiler daha da dallanıp budaklanmıştı. Kararın çıktığı, pek yakında bildirileceği, ona göre hareket edileceği tedbirler alınacağı söyleniyordu. Yatsıdan sonra Andronikos sorusunun orasını burasını kemirmeye başlamıştı. Ama sabah kalktığı zaman Şu nokta iyice aydınlanmıştı gözünde. Yeni inancı değişikliği kabul ederse ömründe bir kez daha söylenen, istenen, uyulması buyurulan, kendisini herkesle birleştiren, herkese bağlayan şeyi yapmış olacaktı. Olacaktı ama bugüne dek inanarak yaptığı şeyi tamamıyla aykırı bir davranışa da zorlayacaktı kendini. Zorlayacaktı. Bugüne dek edindiği alışkanlıkların dışına çıkmak için zorlayacaktı. Bu alışkanlıkların karşılığı olduğu inançlardan kurtulmak için zorlayacaktı kendini. Zorlayacaktı. Demek eskiye bağlıydı. Demek eski inancın dışına çıkmak onun için kolay olmayacaktı. O günde akşama dek her adımını eskisi gibi atmış, her işini eskisi gibi yapmıştı. Ama bir gün öncesine göre bir değişiklik vardı o günkü davranışında. Attığı her adımı, yaptığı her hareketi, kutsal resimler karşısında her haç çıkarışını değişikliğin ışığında görmeye çalışıyordu. Kutsal resimlere bakarken bunların kutsal sayılmadığını düşünmeye çalışıyordu. Haç çıkarırken resmin ötesinde bir varlığı, resimdeki biçimlerden ayrı, onlardan kurtulmuş olarak düşünmeye çalışıyordu. Bunu kiliseler çapında, daha sonra irili ufaklı yüzlerce kiliseyi bir araya getiren şehir çapında, ondan sonra da başkentin çevresinde toplanan topraklar çapında, bütün Bizans devletinin, imparatorun bütün topraklarının çapında düşünmeye çalışmıştı. Bir yığın resim gelmişti gözünün önüne. Dağ gibi büyüyen, güneşin gökte çizdiği yayı yeryüzünde belirten saatlerin geçişiyle bir yaldız yalımı, bir yaldız dalgası, bir altın yaldız denizi gibi büyüyen, bir dağ gibi kocamanlaşan, üst üste yığılmış resimler gelmişti. Bir, birkaç, onlarca, yüzlerce kilise gözünün önüne gelmişti. Duvarları çırılçıplak, resimlerin yıllardan beri durduğu yerleri kirli bir aklık içinde kiliseler gelmişti gözünün önüne. Kutsal bilgelik adına kurulmuş, tavanları, kubbeleri, kemerleri, duvarları resim içinde, resimle kaplı, harca saplanmış ufak ufak taşlardan yapılı resimlerle kaplı koca kiliseyi, devletin en büyük, dünyanın en büyük kilisesini düşünmüştü. O resimler duvarlardan indirilemezdi. Onlar olsa olsa gene boyayla, badanayla, harçla kapatılır, örtülürdü. Ama o dağ gibi, o deniz gibi yığının hakkından ancak bir tek şey gelebilirdi. Ateş. Ateş düşüncesi o akşam geldi, Andronikos'un içine yerleşti. Güneş battığı sırada. Bütün gün o değişikliği gözünün önüne getirmeye çalışmıştı. Güç işte bu. Bu kadarını düşünmek yorucuydu. Buyruğu verecek olanlar böyle mi düşünmüşlerdi? Böyle düşünmüşler miydi? Andronikos böyle düşünmemişlerdir diye karar vermişti o gece. Onlar öyle düşünmeden, istediklerinin olması için ateş gerekliyse ateş deyiveren insanlar da herhalde. Ateşi nasıl yakalayacağını, resimleri nasıl kül edileceğini, herhalde yardımcılarına, yardımcılarının yardımcılarına bırakırlardı. O yardımcılar, yardımcı yamakları düşünürdü herhalde bu gibi işleri. Buyruğu verenler değil. Ama ateşi düşünebilmesi Andronikos'u ürkütmüştü. Sabah içinde korku duyarak uyanmıştı. Ateşi düşünebilmiş olduğu için kendinden korkarak. Silkiniyor. Ne kadar zamandan beri bu kayanın üzerine oturup durduğunu düşünüyor Andronikos. Dalmamalı böyle. Başı dönmeye başlıyor. Doğuya bakan kayalıklar arasında suyu muhakkak bulmalı. Bulmazsa bulacak. Bulmalı o kadar. İniyor biraz daha. Şimdi gözleri bütün dikkatleriyle yere çakılı. Biraz daha indikten sonra kayalığın kesildiği, ağaçlığın daha başlamadığı yere geliyor. Dönüp bakıyor ardına. Başı ağrıyor, boynu ağrıyor, ter içinde, gözleri kamaşıyor. Denize çok baktı. Bir şey seçemiyor. Karşısındaki kayaların, fundaların bütün çizgileri, ayrıtları, titreşen sıcak havanın içinde büsbütün titrek görünüyor. O noktadan sonra atılacak adım şuydu. Madem bütün bu değişikler, bu zorlamalar kendisine güç gelecekti, yeniliği, değişikliği kabul etmemeliydi. O zaman ne olacaktı? Bir gece daha geçtikten sonra Andronikos bütün soruları cevaplandırmıştı. Aydınlık içinde çıkmıştı sabaha. Ama başının ağrısı, gözlerinin yanması şimdiki gibi onu serseme çevirmişti. 3 gün 3 gece bir değirmen taşının yanı başında bir direğe bağlansa, 3 gün 3 gece taşların, millerin gıcırtısından başka bir şey yememeye, içmemeye, işitmemeye hüküm giyse, başı herhalde daha çok ağrımaz, beyni herhalde daha çok zonklamazdı. Ama yol açıktı artık. Gidiş yolu, kaçış yolu. İnancını değiştirmeyecekti. Yeni inancı kabul etmeyecekti. Karar, söylentilerin gerçekleşmesi halinde 2 gün sonra yürürlüğe girerse Andronikos'un başına neler geleceği belliydi. En azından zindana atılacaktı, aklı başına gelinceye değin. Aklını başına getirinceye değin. Zindana atılışının üzerinden 2 gün geçmeden aforoz edilebilirdi. Dahası ölümüne karar verilebilirdi. İmparatorlara, İmparator buyruklarına karşı gelenlerin, din konusundaki kararlara, inanç üzerine çıkarılan yararlılığa uymayanların, karşı koyanların, ölmeden önce bu davranışlarından ötürü sonsuz pişmanlık duymaları için hiçbir şeyin esirgenmediğini Andronikos çok iyi biliyordu. Yapılan işkencelerin çeşitlerini sokakta oynayan çocuklar bile bilirdi. Çocukken sokakların kuytu uçlarında, arsalarda, mezarlık kıyılarında işkence oyunlarını az mı oynamışlardı? Bizans çocukları savaş oyunu, eşkıya oyunu oynadıkları kadar işkence oyunu da oynuyorlardı. Oysa Andronikos aforoza, işkenceye varmadan yalnız zindanı düşünmekle yetinmişti. Zindana atılacağı muhakkaktı. Hem de 2 gün sonra. Kesin, düpedüz bir bilgiydi bu. İmdi değişmişti o gece. Kendi kendini tartışır, konuşurken zindandan bu kadar korkuyorsam, zindana atılmayı bu kadar korkunç bir şey sayıyorsam, inancımın gücünü duyduğumu, inancımı değiştirmemeye karar verecek ölçüde inandığımı nasıl söyleyebilir, nasıl düşünebilirim? Oysa yıllarca keşiş olarak, din adamı olarak bu inancı yaşadım. Bu inanca bağlılığımı her türlü kuşkunun üzerinde, ötesinde saydım. İnsanlara yeterince inanmadıkları için ilendim, saldırdım. İnancın her türlü zenginliğin, her türlü acının üstünde olduğuna, her türlü dünya malıyla dünya acısının üstünde olduğuna, zengini de, yoksulu da inandırmaya, kandırmaya çalıştım. Yoksa alıştığım için mi yapıyordum bunu? Alıştığım, öyle düşünüp öyle söylemeye alıştığım, gerisini düşünmeyi aklıma bile getirmediğim, su içer, yemek yer, yürür, yatıp uyur gibi bu işleri yaptığım, ne yaptığımı tamamıyla unuttuğum, aklıma bile getirmediğim için mi? Oysa bu inancın temsilcisi, insan kılığındaki temsilcisi, din adamı olarak kimini yerdim insanların, kimini övdüm. Gün oldu. İnsanların inançlarını ölçüye vurup, tartıya vurup kiminin doğru, kiminin eğri yolda olduğunu söyledim. Kendimi düşünmedim hiç. Kendimi doğru yoldan ayrılamaz görüyordum demek. Demek yıllarca sevgi söz ettim. Sevgiyi saygıdan, saygıyı el öpmekten, el öpmeyi elimi öptürmekten, resim, haç öptürmekten ayırmadım. Evlerde insanlar arasında bir takım sevgileri beğendim, bir takım başka sevgileri kınadım. Benden istenen kutsamayı esirgediğim oldu. Bütün bunları yaparken de buna yapma hakkım var mı yok mu diye düşünmedim. Bütün bunları yaparken bana öğretilen, içinde büyüdüğüm, içinde varlık olarak gerçekleştiğim, temsilciliği günün birinde elime teslim edilen bir inancı düşünüyor, o inanç adına yapıyordum yaptığımı. Şimdi bu inancın değil ama inancın uygulanışının önemli, büyük bir parçası yok oluyor. Ortadan kaldırılıyor. İnanç değilse bile benim her günkü hareketlerimde, davranışlarımda beliren uygulama, benim yaşayışımın her anı, olması gereken uygulama değişirken ben bu değişikliği gömlek değiştirir gibi kabul edersem yıllarca yalan söylemiş, yalan yaşamış olacağım. Andronikos garip bir ikilik içinde duyuyor kendini. Hem bunları hatırlıyor, düşünüyor, hem de bunları hatırlayan, düşünen kişi olarak görüyor kendini. Uzaktan, başkasına bakar gibi şaşırıyor. Düşünde gördüğü şeyleri bir gece önce mi, geçen hafta mı, yıllarca önce mi gördüğünü bir türlü çıkaramaması, anımsayamaması gibi bütün bu aklına gelen şeyleri o gece mi düşünmüştü, daha sonra mı, gece karşı kıyıdan gelirken mi, yoksa şimdi mi, kestiremiyor. Silkinmeye, bu durumdan kurtulmaya uğraşıyor, çabalıyor. Uykusu var. O gece korku baskındı. O gece daha çok zindanı düşünüyordum. Uzun uzun kendi haklarımı, başkasının haklarını. Ancak sandalın içinde kürek çekerken, uyumamak için kendimi düşünceye zorlarken düşündüm diye karar veriyor. Karar verebilmesi, verebildiğinin farkına varması uyandırıyor onu uykudan. Yıllarca yalan söylemiş, yalan yaşamış olacağım diye bağlıyor düşüncesini. Oysa bunu istemiyor. Ama zindana atılmak da beni korkuttuğuna göre inandığımı sandığım şeye beni bağlayan inanç bağlarının ne kadar ince, ne kadar dayanıksız olduğunu anlıyorum. Tabii bunu anlamak o kadar kolay olmamıştı. Anlamaktan sonra gelen bir hal vardı. Kavramak. Anladığının bütün ağırlığını beyninde duymak. Ellerinde, kollarında, damarlarında duymak. Andronikos inancının gevşekliğini kavradığı zaman gözünü sıkı sıkı yummuş. Tanrım, beni yerin dibine geçir, beni şimdi öldür, canımı al diye yakarmıştı. Yer yarılmamıştı, onu içine çekmemişti. Ölmemişti, Tanrı almamıştı canını. O zaman gözünü açmıştı. Bunun sonuna dek yaşamalıyım, acıyı son damlasına dek içmeliyim demişti. Başkalarına bunu söylemek, başkalarına bunu öğretmek iyiydi. Şimdi kendim de bunu başarabilmeli, utancımı son damlasına değin içebilmeliyim demişti. O halde geçen yıllar boyunca istemeyerek, bilmeyerek de olsa yalan söylemişim. Başı dönüyordu bunu düşünürken. Harada dönüyor ama şimdi uykusuzluğu, karnının açlığı da var. Yalnız bu düşüncenin tedirgin edici olmaktan, baş döndürücü olmaktan çıkacağına da hiç inanmıyor. Yeni bir yalan mı yaratayım? Eski yalanı aydınlığa çıkardığım gün yalan söyleme olanaklarına mı son vereyim? Bu düşünce epey uğraştırmıştı onu. Zindana atılmak da beni korkuttuğuna göre inancımın ağırlığını duymuyor, yükünü sırtımda taşımaya razı olmuyorum demektir. Şimdi hücresine çekilmiş. İlk terini döktükten sonra soğuk soğuk düşünüyor gibiydi. Hani beden ağırlığının ansızın ortadan kalktığı, kalkar gibi olduğu, insanın düşünceden başka bir şey olmamaya doğru yol aldığı durumda. Oysa bu da yalan. Andronikos şu anda bütün bunları soğuk soğuk düşünüyor. Ama gövdesinin ağırlığının o kadar farkında ki başka bir şeyi fark edemiyor. Başka bir şey olup olmadığını fark edemiyor. Ama bunun farkında, fark edemediğinin, farkına varamayacağının farkında. İnancı uğruna zindana atılmayı bile göze alamayan adamın inandığı söylenebilir mi? O halde gerçekte inanmıyorum. O halde yıllarca bilmeden, farkına varmadan yalan söyledim. Yalanımı yaşadım, yaşattım başkalarına da. Kendimi aldatmakla kalmamışım, herkesi de aldatmışım. Andronikos o gece mi, dün gece mi bunları düşünmüştü? Şimdi mi düşünüyor, çıkaramıyor, karıştırıyor hala. Yalnız bunları düşünürken nasıl garip bir evecenlik, bir geç kalmama duygusu içinde yüzdüğünü hatırlıyor. Bu düşüncelere gelip dayanınca biraz daha çabuk, biraz daha çabuk der gibi bir şey. Hayır, başkası ona biraz daha çabuk ol der gibi bir şey duymuştu. Bu düşünceleri düşünmek zorundaydı. Bunlardan kaçınamazdı. Ama bunları çabuk çabuk aklından geçirmek, ayıbını duyacağı anları kısaltmak elinde değil miydi? Bu da yeni bir ayıp kaynağıydı. Ama böyle düşünülürse nerede durulabilir? Yıllarca dilim alıştı, aklım alıştığı için inandığımı sandığım şeylere, gerçekte inanmadığımı bugün anlıyor. Bu inanç uğruna zindana atılmayı, korkusuzca yüzleme gücünü kendimde bulamıyorsam, yeni bir şeye nasıl inanabilirim? Nasıl herkesle birlikte kendimi de bir kez daha aldatabilirim? Düşüncesi şu anda pek aydınlık, pek keskin. O gece de böyle olmuştu sanki. Dudağı küçümsemeyle kıvrılıyor. Kendini küçümsemeye hakkı var. Hiç değilse bunu yapabilir. Andronikos için tek yol kalıyordu. Kaçmak, gitmek, kendini de başkalarını da aldatmayacağı, aldatmak zorunda kalmayacağı bir yere kaçmak, bir yere gitmek. Öyle bir yer ki kendisinden yalnız inancını değiştirmesi değil, eski inancına göre hareket etmesi, davranması da istenmesin. Öyle bir yer ki bugüne dek topluluk içinde Andronikos neyi simgelemişse orada öyle bir şeye yer olmasın. Andronikos farkında. Bütün bunlar düşüncesine sonradan eklenmiş parçalar. Sonradan yapılan açıklamalar, sonradan kendini kendi gözünde haklı göstermek için yapılan bir takım yorumlamalar, açımlamalar. Yaşayışını bir kitap yazar gibi yaşamak bu. Andronikos farkında. Bunun farkında işte. Oysa başka hayat bilmeden manastıra girmiş olan, çekirdekten yetişme keşiş olan Andronikos için kendine başka bir meslek bulmak, başka yoldan ekmeğini kazanmak, evlenip çoluk çocuğa karışmak yolları kapalıydı. Kısır kalmağa, evlenmemeye, keşiş olarak verdiği sözü, verdiği kararı geri almak ona şimdi bile güç, aşağılık, olanaksız, alçakça bir iş diye görünüyor. Evlenmek için kaçtığını düşünmek de, düşündürmek de istemiyordu. Hele böyle bir düşünceyi hiç istemiyordu. Kadını bilmemeye söz verdiği günden bu yana, kadını gerçekten bilmemişti. O günde yıllarca, yıllarca gerilerde kalıyordu. Andronikos'un artık kolay hatırlayamadığı ilk gençlik günlerinde. Kendini zorlayarak gözlerini açıyor. Hafif bir bulanıklık var gözlerinin önünde. Bulut gibi, sis gibi, çapak gibi. Ama sonra açılıyor her şey. Şimdi iyi görüyor her yeri, temiz, parlak. Bir demet taze yeşillik, Pırnavdan ayrı, fundadan ayrı, çam yeşilinden parlak, tozsuz bir avuç yeşillik görse. Görüyor. Kayaların en dik yerinin, güneye doğru döndüğü yerin dibinde. Oraya yürüyor şimdi. Başının uğultusu, beyninin zonklayışı, gözlerinin yanması, tabanlarının sızısı, dizlerinin soyulan derilerinin duygunluğu içinde yürüyor. Su orada. Gerçekten de orada. İnce ince akan bir su. Dibini biraz kazmalı. Bir iki taş bulup bir yalak yapmalı. Doğan güne karşı yıkanmalı. Testisini doldurmalı. Sonra çevresinde bir takım şeyler yetiştirmeye çalışmalı. Silkiniyor gene. Yıkanınca biraz kendine gelmişti. Gözleri hala yanıyor. Başı hala zonkluyordu ama ne yapacağını bildiği için, ne yapması gerektiğini artık bildiği için, nasıl yapacağını kararlaştırarak gücü kendine bulabiliyordu. Kaçmak gerekti. Kaçmak, uzaklaşmak, hayatı yeniden başlatmak için gerekli koşulları bulacağı bir günü bekleyerek, umarak, kaçmak, uzaklaşmak. Ne var ki artık keşişlerin bile yaşamadığı, eski zamanı yeren saraylıların eğlenmek şöyle dursun, gezmek için bile gitmedikleri, gitmeye cesaret etmedikleri adaya kaçmak. Andronikos'un aklına sabaha karşı gelmişti. Başını kaldırıyor. Suların tepesinden, yüzünden, sakalından, boynuna, sırtına, göğsüne akışını duyuyor. Zevkin daha büyüğü olamaz diyor. Sesini işitiyor gene. Ama sesini işitmek istiyor zaten. İşiteceğini bilerek konuşuyor. Gözleri çok yanıyor şimdi. Ama başının uğultusu suda erimiş gibi. Beyninin zonklaması dinmiş sanki. Eğiliyor. Yüzüne biraz daha su çarpıyor. Ensesine avuç avuç su döküyor. Doğruluyor. Karnına, sırtının ortasındaki kuyruk sokumuna doğru akıyor sular. Güneş tepede durup duruyor. Yaz sıcak. Su akıyor hep. Dışında akıyor. İçinde. İçinin boşluğunda guruluyor. Artık bir şeyler yemeli. Ama azık aşağıda. Suya, tepeye erişti, ulaştı. Şimdi barınak düşünmeli. Yerde kayadan başka taş yok. Görmüyor. Var ama onlar da kaya kırıntısı. Ufacık çakıllar. Gerçi güney yamacına doğru indikçe iri kayalar göze çarpıyor. Birbirlerine yakın, kimi de tek başına, sökük, yere bağlı değil. Bu kayaların iki tanesi yan yana duracak olsa, üçüncü duvarı örmek çok güç olmayacak. Öylesini arıyor şimdi Andronikos. Buluyor da. Hem umduğundan da iyi konumda. İki kocaman kaya. Birer uçları bitişik denecek ölçüde yaklaşmış birbirine. Açık yanları güneye bakıyor. Kuzey yanındaki ufak aralık zaten tepenin altında. Kuytuda kalıyor. O ayrıtı tepe korumuş oluyor böylelikle. Taşların üstüne. Şimdilik ağaç dalları örtebilir. Çardak su geçirir ama daha sağlam bir şey yapmak gerek. Daha sağlam bir çatı yapmak için uzun uzun uğraşmak gerekecek. Bugünün işi değil bu. Yamacı tararsa elbette üçüncü duvarı örecek kadar iri taş parçaları bulabilir. Harç geliyor aklına. Harçsız durmaz o taşlar. Oysa bunu hiç düşünmemişti. Değil harcı, adaya ayak bastıktan sonra ne yapacağını bile düşünmemişti. Limana inecekti. Kendisini Galata'ya geçirecek bir sandal bulacaktı. Orada edinmeye bakacaktı yanına alacağı gereçleri. Şehrin ortasında böyle gereçler satın alan bir keşiş en azından çirkin bir şakaya yol açabilirdi. Andronikos o anda öyle düşünmüştü. Şimdi şakadan, çirkinlikten değil, korkudan, çirkin, alçakça bir korkudan ötürü böyle düşündüğünü biliyor. Farkında. Tuhaf ama utanmıyor artık. Korktuğu için utanmıyor. Utanmamak da gerek diyor. Her şeyden önce korkum yaptırmadı mı bütün bunları bana? Korkum benden yana. Benim parçam. Belki önemli bir parçam. Korkup neyi korumaya kalktım? Hayatımın neresi korunmaya değer? Bu sorular yersiz. Andronikos herhangi bir yanının değerli, korunmaya layık olduğunu düşünüyor değil. İşkenceden korku iyi. Bunun ötesinde başka bir şey bulamıyor. Ama bu korkuyu benimsemek de ondan gurur duymak değilse bile utanç duymamaktan başka çıkar yol yok. Biliyor. Alacağını aldıktan sonra kendisini Hakedon'a dek götürecek bir tekne bulması güç olmazdı. Hakedon'da kendisine bir at verecek bir köylü elbette çıkardı. Atı gerekirse satın alabilmeliydi. Bunların hepsi için para gerekti. Parayı bulmak için yalan uydurmak. Parayı bulmak için yalan uydurmak gereksizdi. Zeytinyağı tecimeni Nikolas kendisine bu parayı niçin gereksediğini sormadan para verirdi. Eski arkadaşıydı. Bundan önce de bir iki kez yardımı dokunmuştu. Kaldı ki Nikolas bugünlerde Andronikos'un isteyebileceği parayı vermemezlik hiç etmezdi. anlardı da belki, ama bir şey belli etmezdi.